Ayrım 24 Uzun Yol Bernard Muatesi'ye Sayfa 216 Bu sayfada bir yelken resmi var, üçgen şeklinde yelken ve bu üçgenin her köşesi koyu siyah olarak belirtilmiş. Flok ve ön yelkenlerin takviyeleri. Siyah kısımlar takviye edilmesi gereken yerleri gösteriyor. Oklar özellikle zorlanan noktaları gösteriyor. Yaprakların sonuna dikilen yamaların dışında ana yelkende olduğu gibi her yelken kancasının dibine draveçe yani yama yapmak çok faydalı olur. Sakin havada tekne yalpaladıkça kancalar kumaşı öldürür. Hava sertlediğinde ise yeterince basılmamış bir yelkenin kancaları da matafyonların etrafını zorlar. A. Yelkenin rastladığı çarmıh hattı, çarmıhın üstünü kaplamak iyi bir şey ama bir müddet sonra yetersiz olur. Çarmıha rast gelen yerlere dikilen takviye yamaları yeteri kadar uzun olmalı ki yelkene camadan vurulduğunda da işe yarasın. B. Bir yelken kuvvetli bir yapraklanmadan dolayı boydan boya yırtılmaya, genellikle gün görmez yakasındaki bir dikişten başlar. En üstteki dikişler en çok zedelenmeye maruz kalanlardır. Zira yelkenin üst kısmı sıkı bir havada en çok tramolo atarken veya yelkeni mayne ederken kamçılanır. Detayda bu takviye astarlarının nasıl dikilmiş olduğu görülüyor. C. Camadanların ıskota köşeleri çok büyük yüklere tabidir. Bu yükleri dağıtmak gerekir. Kroki'deki C detayı Joshua'nın yelkenlerinin nasıl kuvvetlendirildiğini gösteriyor. Yelken küçüldüğünde A draveçesinin yani astarının durumu. Yelken birinci camadanda yelkeni indirdikçe çarmı koruma draveçelerinin yani takviye astarlarının aynı yerlerine sürtünmüyor. Bir camadan daha vurduğumuzda bu astarlar dikişleri korumak için yeterince uzun olacaktır. Çarmıh yerini değiştirmiyor ama dikişleri koruyan draveçelere göre zahiri pozisyonu aynı değil. Not, şunu da göz önünde tutmak gerekir ki camadan şeritlerinin bombanın ucunu kaldırmak için gün görmez yakası tarafına doğru biraz yükseltilerek çizilip dikilmesi gerekir. Rüzgar arttıkça denizler de kabarır. Dolayısıyla bombanın cundasının yani ucunun iyi havalara göre daha yukarıda olması gerekir ki pupa seyirlerinde sıkı bir yalpada denize dalmasın. Panel sonundaki bir B draveçesinin detayı. Üçgen düzenleme kenar dikişlerinin kumaşın atkı ve çözgülerine paralel gitmemesini mümkün hale getirir. Bu da uzun müddet dayanıklılığa sebep olur. Bu draveçe yelken dikildikten sonra kenar baskı dikişinin üstünden her iki tarafa döndürülerek dikilir. Kumaşın kalınlığını sabit tutmak için de bir tarafı öbür taraftan daha uzun tutmak gerekir. Iskota ve camadan morizesi, halat noktalarının kuvvetlendirilmesi, yırtılma noktalarının kaçınılmazlığı çünkü 1- takviye kalınlıklarının yetersizliği, sadece 2 kalınlık, 2- 2 kuş gözü matafyon radan sayabilen toplam gücü eşit bir şekilde dağıtmak için daha önce konması gereken yardımcı kuş gözleri olmadığından bütün yükü çekiyorlar, yırtılma kuş gözünden olacaktır. Kuş gözü, burada prensip iyi. Zira kuş gözünün etrafında iki halka halinde biri ötekinden daha uzağa dikilmiş birbirine yakın olmadıkları için de kumaşın zayıflaması önleniyor. Diğer taraftan şaşırtmalı dikildiği için de kuş gözü kumaşa kenetlendiği için çekime önemli ölçüde dayanıklı oluyor. Eski denizcilikte bütün kuş gözleri aynen böyle yapılırdı. Toplamda 7 kat takviye kalınlığı var. İlave kuş gözleri radanzaya binen yükleri ıskota köşesi veya camadan köşesinin bütün takviyelerine dağıtıyorlar. Bu bölgeye olan çekim en kuvvetlisi olup yırtılmalardan en çok korkulanıdır. B. Kötü. Dikiş noktaları birbirine bitişik, hepsi aynı dairede ve kuş gözüne çok yakın. Çekim kuvvetliyse takviyeleri ne kadar çok olursa olsun kumaş yırtılacaktır. 10 kat kumaş kalınlığı olsa da bu kuş gözü kendisine verilen işi yapamayacaktır. Ray, gerek bir limana girerken gerekse sert bir havada yelkenin rahatlıkla inmesi gerekir. İyi yağlanmış bir ray işleri kolaylaştırır. Eskiden iç yağ kullanırdım ama 1-2 ayda silinip gitme emaresi gösteriyor. Tüpte vazelin bana harika neticeler verdi. İki zamanla motor yağı da işime yarar ama onun da ömrü vazelininkinden kısa. Joshua'nın kızakları aşağıdaki sol alt çizimde görüldüğü gibi geniş halkalı tiptedir. Sağdaki çizimde orta deliklisi her zaman takılmaya eğilimli. Yelken kızakları. A. Açık halkalı doğru tasarlanmış kızaklar yelkeni basarken ya da indirirken bağlı olduğu bağ aşağı veya yukarı doğru yürümesi gereken aksta çekeceğinden kızak rayda takılmaz. B. Kötü tasarlanmış kızak. Yelkenle olan bağlantısı tek bir noktadan kızağın ortasından olduğu için onu çekerken olduğu yerde döndüreceğinden rayda takılmasına neden olur. Büyük ok yelken indirilirken çekimin istikametini, üstte ve alttaki küçük oklar ise yelken arabasının iki ucunun yöneldiği tarafları dolayısıyla nasıl takıldığını gösteriyor. Makaralar. Yola çıkmadan önce mandar ile ıskota makaraları orijinal dil ve pimleriyle 35 bin mil dayanmıştı. Bu seyahat içinde aynı tip ama yeni makaralar kullandım. Söz konusu olan havrez makarası denen naylon dilli ahşap yanaklarına sürtünmeden 14 ila 16 milimetre halat alan en klasik makaradır. Modern makaralara göre daha sağlam ve daha ucuz. Halatlar aşınma. Lansalen tarafından üretilen örgülü tergal halatlardan ziyadesiyle memnun kaldım. Aşınmaya karşı çok dayanıklılar. 12 metre bir teknenin ıskotaları için kullanılan 14 milimetrelik bir halat bir yerlere sürtünmüyorsa hiçbir zaman kopmaz. Şunu da not etmek gerekir ki iç yağ, gres, sıvı yağ gibi herhangi bir yağlı madde sentetik halatların aşınmasını büyük ölçüde önler. Ben her zaman ıskota ve mandarların makaralardan geçtiği yerleri iç yağla iyice sıvazlamışımdır. Önceden gerdirilmiş tergalden yapılma mizana ve trinket mandarları bilerek 1,5 metre fazla ölçülmüştü. Bu da bana her hafta yelkenin mandar köşesi tarafından birkaç santimetre kesmek suretiyle makaraya sürtünme yerini değiştirme fırsatı veriyordu. Böylece mandarların işleyen kısımları hep yeni kalıyordu. İlaveten bir de iç yağı tabii. Bütün seyahat boyunca mandar değiştirmem gerekmedi. Her ihtimale karşı bir flok mandarıyla bir trinket mandarı çarmıhlar boyunca yedekte bulundular. Gerekmediler ama orada olmaları beni rahat ettirdi. Flokla ana yelkenin mandarları 5 milimetre çaplı çok esnek paslanmaz çelik telden idi. Geçtikleri makaralar bir arkadaşın imalatı, paslanmazdan ve çok genişti. Dil çapı 8 santim. Çelik mandarların büyük çaplı dili olan makaradan geçmesi, mandara dar bir kıvrım vermemesi bakımından önemlidir. Gerçekten de paslanmazın kristalleşmesi galvaniz çeliğe göre daha kolay olduğundan paslanmaz halat kolları makara dilinin gerektiği kadar geniş çaplı olmadığında yorulur ve kopar. Bu halat aşınmaları problemlerini bitirmek için şunu da ilave edeyim ki camadan matafyonlarına bağlı kalçeteleri yağlamak bana hep harika neticeler verdi. Ama yelkenin 10 milimetrelik, mizananın ise 8 milimetre kalınlıktaki tergal camatan kalçeteleri gün görmez yakasındaki camadan morizesinde devamlı hareket halinde olduklarından aşınma çabuk olur. Yağlanan naylon kalçeteler çok daha iyi dayanıyordu. Camadan kalçetelerini 10 ayda sadece 2 kere değiştirdim. Halbuki yağlanmasaydılar en az 5 kere değiştirilmeleri gerekirdi. Bu halatları yağlama prensibini Henry Wakelam bir limanda bulduğu mazota bulanmış bir naylon koltuk halatının aşınmaya ne kadar dayandığını görerek akıl etmişti. Yağlı maddelerin sentetik halatların sağlamlığına zarar verdiklerini daha önce duymuştum. Oysa gerilmeye dayanıklılık aşınmadan meydana gelen problemlerin yanında ikinci planda kalıyor. Halat fabrikatörleri denemelerini bu yolda yapmış olmalılar. Aşınmaya karşı direnci olan bir ıskota 1700 kilo yerine 1500 kilo çekse ne önemi olacak? Uzun seyirlere çıkanları düşündüren de uzun müddet dayanıklı olan malzemenin hem pahalı hem de ağır olması. Direk basamakları. Uzak veya yakın olsun bütün gezi seyirlerinde direğe tırmanıp bir mandar veya yukarıdaki bir makarayı değiştirmek gerekebilir. Bazen de bir feneri görebilmek için uzaklara göz atmak, bir limanın girişini, bir geçidi gözlemek icap eder. Ana direkle mizanaya vidaladığım basamaklar çok makbule geçti. 6 milimetre kalınlığında çubuk demirden yapılmış basamaklar Guy Rollin adlı bir arkadaşın düzenlemesiydi. Ana direğin tepesinden 1 metre kadar aşağı konan yalancı gurcata da üstüne oturup rahatça çalışmamı sağlıyordu. Direkler, çarmıhlar, liftinler. Joshua'nın direkleri, kesitleri, keser ve rende ile ovalleştirilmiş içi dolu ahşap direklerdi. Bu telefon direkleri ekonomik nedenlerden kullanıldı. Yoksa içi boş yapıştırma direkler daha sağlam, daha hafif olduğu için de çarmıhlara yük bindirmez. Baş kıç sadmelerinde ağır bir direk çarmıhları daha çok zorlar. Çarmıhlar ana direk için 8 ve 10 milimetre, mizana için de 10 milimetre olmak üzere paslanmaz çeliktendi. Mizananın kalın olmasının sebebi baş ve kıç ıstralyalarının olmaması, ayrıca bende iki direği üstten birbirine bağlayan karanfil denen bazı keçlerin kullandığı teli kullanmak istememiştim. Karanfil olduğunda direklerden biri devrilince ikinci de mutlaka devrilir. Mizana önden ve arkadan iyi tutunmadığı ve bu direk epey ağır olduğu için tellerini olması gerekenden daha kalın tuttum. Çarmıhlarımda dikiş yok. Tel halat keryesi yani sıkıştırıcı kullandım. Bir dikiş yerine 3 kerye, zira paslanmaz teller kristalleşme eğilimi gösterir, dolayısıyla yorulur. Ve bilhassa çarmıhlarda kullanılan sert paslanmazlar kırılgan hale gelir. Kerye yani sıkıştırıcı kullanıldığında birincisi radanzaya yakın olanı az sıkıştırılır. İkinci daha iyi, üçüncüsü ise tam sıkıştırılır. Bu da radanzadan çıkar çıkmaz teli zorlamamak içindir. Keryenin U tarafını her zaman telin çalışmayan tarafına koyarım. U şeklindeki parça çarmıhın kendisini zorlayabilir. Radanza. İster dikiş yapılsın, ister kerye ile tutturulsun, alışılagelen radanzalar paslanmazlar için düşünülmemiştir. Paslanmazlar bükülmeye karşı hassas, radanzaların da kıvrılma yarıçapı çok küçük olduğundan tel yorulur ve kristalleşme eğilimi gösterir. Mizana'nın yeni bir çarmıhı böyle radanzanın altından en kıvrık yerinden kırılmıştı. Galvaniz tellerde bu problem olmaz. Paslanmaza göre galvanizli teller üzülmezler ve kıvrılma yarıçapları daha ufaktır. Paslanmaz için iyi bir radanza çok büyük olmalıdır. Bence 7 santim geniş, 10-12 santim uzun. Havacılıkta kullanılan sisteme gelince ben buna kafadan karşıyım. Buna göre tel hiç kıvrılmadan liftine doğrudan sıkıştırılıyor. Tamam, katiyen kaydırmayabilir ama çarmıh yavaş yavaş yorulursa hiç haber vermeden sıkıldığı yerden de kopabilir. Solo adlı yat Tahiti'deki duraklaması esnasında bana 11 ve 12 milimetrelik çarmıhlarının 30 bin mil seyirden sonra tam liftin girişinden nasıl koptuklarını göstermişti. Radanza ile hiç olmazsa neler olduğu görülebilir. Radanzanın üstündeki telin kollarının koy vermekte olduğu gözlenip tedbir alınabilir. Benim tedbirim liftin tarafından çarmıhı kesip kısaltmak, yorulmamış kısma başka bir radanza koyup kısalan kısmı zincir parçasıyla da uzatmak. Çarmıhın direk tarafına gelince orada bir problem yok. Çünkü oradaki bağlantı direğin etrafını çepeçevre döndüğü için çok geniş bir kıvrılma olduğundan orada hiçbir yorulma söz konusu değil. Burada biz deniz gezginlerine zihinsel olarak yön veren bir noktayı yeri gelmişken söylemek isterim. Basit bir çözümle karmaşık bir çözüm arasında basit olan seçilir. Çünkü ucuzdur, çünkü yapılması çabuktur. Çünkü eldeki imkanlarla bir kenarda ya da denizin ortasında kimseye muhtaç olmadan ucuzca, problemsiz bir şekilde yapılabilir. Bunun için Avrupa'ya ya da Avustralya'ya yedek parça için yazmaya falan gerek kalmaz. Rahat kafayla emniyet içinde istediğin yere istediğin gibi gidersin. Bu arada iyi radanzalar bulmalıyım ya da kendim kütle parçadan oyarak kendim yapmalıyım. Gurcatalar. Joshua'da esneklik prensibiyle monte edilmişti. Ümit burnunu ilk geçişteki çarpışmada Hint Okyanusu ve Pasifik'teki direğin suya girdiği dördü çok ciddi 5 knockdown'da gayet iyi dayandılar. Gurcatalar sertlik prensibine göre demirden yapılmış olsaydı eminim ki Joshua Ümit Burnu'ndan önceki çarpışmayla Tahiti'ye muhtemelen ulaşamazdı. Esnek tip Gurcatan'ın bence daha emin olmasının yanı sıra montajı, yapımı çok kolay, ucuz, demirsiz olması. Liftinler. Ben hep iç yağ ile üstü beçin yarı yarıya karışımıyla doldurulmuş galvanize liftin taraftarıyım. Bu şekilde muhafaza edilmiş liftinlerin 8 yıl sonra elle açılabildiğini gördüm. İç yağ üstü beç uygulaması kilitler için de geçerli. Çarmıh teli ile liftin arasına kilit koymayı da unutmamak gerekir. Burada kilit kardan görevi görür ve liftinin bazı durumlarda bükülmesini önler. Bu kardan kilit tedbiri flok ve trinket basılan ıstralyalara mutlaka uygulanmalıdır. Yoksa bu ön yelkenleri bir iskele, bir sancak tarafına yaptıkları eforlarla devamlı bir bükülme altında olduklarından günün birinde kopmaları kaçınılmazdır. Yolda. Yüksek enlemlerden itibaren kullanılan yelkenler. 3 kademeli cam adanıyla 25 metrekare ana yelken, 14 metrekare 3 kademeli mizana, 18 metrekare 3 kademe cam adanlı trinket, 15 metrekare cam adansız flok, 5 ve 7 metrekare cam adanlı fırtına yelkenleri, 10, 6 ve 5 metrekarelik tüm cam adanlarıyla trinketler. Bu küçük trinketler istediğimde bastonda da kullanabileyim diye kesildiler. Bütün bu yelkenler için metrekarede 390 gramlık tergal kullanıldı. 9 ons. Bence fazla ağır değil, makul bir ağırlıkta. Yalnız 15 metrekare flok 5 onsluk daha hafif bir tergalden. Bu da imalatçısı için ek bir deneyim. Bu kadar hafif bir malzeme bu kadar uzun müddette nasıl davranacak? Benim için ise soru aynı boyutta daha hafif yelkenin toplanıp sarılma ve taşınmasının kolay olup olmadığıydı. Bu 15 metrekarelik hafif flok o kadar kullanışlıydı ki Ümit burnunu ikinci geçişimden az önce kendini bırakıncaya kadar 6 ay boyunca yüksek enlemlerde tur attı. Onu kaybettiğime çok hayıflandım. Zira çok kullanışlı, çok iyi sarılıyor, hava bozduğunda civatranın en ucundan baş üstüne rahatça taşınabiliyor. Rüzgar düşünce de şişkinliğini gayet iyi koruyordu. Ama önceden gerekli takviyeleri yapılmamış olsaydı bu kadar uzun müddetle dayanamazdı. 18 metrekarelik büyük trinketi değiştirmek yerine hep camadan vurmayı yeğledim. Bana göre çok daha az sıkıntı oldu. Hava düzelir düzelmez hemen camadanı fora ediyorsun. Gerektiğinde tekrar vurmak yine kolay. Ana yelken ve mizanada camadan kemanı sistemini kullandım. Böylelikle ne bütün yelkeni mayne ediyorsun ne de camadan morizesini bombaya bağlamakla uğraşıyorsun. Bu camadan kemanı sistemiyle önce ıskota yakasını çekmek daha kolay. Sonra karula köşesiyle ilgileniliyor. Keman olmasa tam tersi olacak. Önce karula köşesinin halatı ile ilgilenilecek. Mizanaya camadan vurmak benim 1 dakikamı, ana yelken 2 dakikamı alıyordu. Orsalamaya bile gerek yok. Rüzgar pupadan alındığında bile kendiliğinden geliyor. Kemanlarımın çifte kullanımı var. Camadan halatlarını germek için her zaman rüzgar üstünde kalabiliyorum. Bu da camadana vurmayı çok kolaylaştırıyor. Bu detay çok önemli. Aynı halat dolayısıyla aynı camadan için bombanın iki tarafına konan koç boynuzu yeterli. Diyelim ki halat iskele tarafındaki koç boynuzundan çıktı. Bombanın iskele yanağında ilgili camadan morizesinin iz düşümüne monte edilmiş, makaradan geçip morizeye çıkarak radanzanın içinden geçip sancak tarafındaki makaradan dolandıktan sonra sancak koç boynuzuna bağlanıyor. Yani ister iskeleden ister sancaktan çekerek kullanılabiliyor. Böylelikle kötü havada rüzgar üstünde kalıp gelen dalgaları kollamak mümkün oluyor. Aksi halde rüzgar altındayken arkadan geleni fark etmeyip denize düşersin. Tabii emniyet kemerin var ama niye düşesin? Bombanın iki yanına monte edilen küçük birer vinç camadanı iyice germeye ve zaman kazanmaya yardımcı olur. Zira son santimler çok önemlidir ve iyi basılmış bir yelkenle bir bohça arasındaki farkı belirler. Karula köşesindeki halata gelince oraya vinç gerekmez çünkü nasılsa sonra mandardan giriliyor. Mizana'nın camadan halatları için de vinç gerekmez, kuvvetlice çekince girilir. Camadan bağcıkları. Pupa seyrinde dışarı doğru uzanarak çalışmamak için ara bağcıkları bağlarken yelkeni iyice bordalıyorum. Fırtınada önce iki bağcıktan birini bağlıyor, sonra arada kalanları tamamlıyorum. Camadan bağı yapıyorum, fiyonk değil. Camadan bağı sıkıştığında zor çözülür gibi gelir. Aslında çok kolaydır. Ve kötü havada fiyonk gibi kendi kendine çözülmez. Camadan bağı bilhassa trinket bağcıklarında mutlaka kullanılmalıdır. Gece karanlığında dalgalı denizde çözülürse yelkenin altında çok kötü bir torba oluşur. Civadranın üstünde. Fazla zorluk çekmeden civadranın üstünde flow'u değiştirmek kolaydır. 3 milimetrelik bir telin yatay olarak ana direk çarmıhı ile flow'un basıldığı baş ıstralyaya iyice gergin olarak bağlanması, flow'un bütün kancalarının tek tek takılmasını sağlar. Böylelikle flow aşırı rüzgarda elden kaçmadan bu gerilen 3 milimetrelik tele bağlanarak kolaylıkla hem civadranın ucuna kadar hem de gerisin geriye rahatlıkla taşınır. Yelkenlerin satıhları. Daha önceki Tahiti Alicante seyahatinden aldığımız en büyük ders, yelkenlerimin satını her havaya göre ayarlamamın gerekçesi oldu. Tahiti Alicante zamanında Joshua bu konuya hazırlıklı değildi. En küçük yelkeni yani fırtına yelkeni 8 metrekare, ana yelkeni ise en düşük camadanda 18 metrekareydi. Bu yeni seyahatte ana yelken en düşük 6 metrekare, mizana ise en düşük 5 metrekare. Ayrıca ön yelkenleri gerektiğinde ufacık hale getirebilmek için her türlü imkanım vardı. Bu sayede bütün seyahatte kafam sakin oldu ve aşırı yelkenle hiç, yetersiz yelkenle çok az da dolaştım. Ama yelkenleri her zaman havanın şartlarına uydurma imkanım oldu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 229.